Ayrım 12. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 158. 5. Ordu birliklerinin asilerle teması. 3. Ordu müfettişliğinin ayaklanmanın niteliği hakkındaki düşüncesine göre, olay, padişahlık, hilafet, şeriat ve Abdülhamit'in oğullarından birinin saltanatının temini gibi, irticakâr bir propaganda maskesi altında tamamen Kürtçülüktü. Bu amaçla hazırlanmaktayken Piran'da vakitsiz olarak başlayan ayaklanma, Piran, Lice ve Genç çevresinde mahsur kalmıştı. Bu durumda 1. Süvari Tümeni Piran'dan başlayarak Hani ve Lice genel doğrultusunda gereken temizlemeyi yaptıktan sonra Genç'e yönelecek, bu arada Bitlis'ten gelecek batarya ile takviyeli piyade alayı da Genç'e varmış veya yaklaşmış olacaktı. Asiler direnmediği takdirde yakma ve yıkma yapılmayacak, sadece asilerin bulunduğu mevkiler sarılarak başlarının ayakalanması ile yetinilecekti. Bu maksatla görevlendirilen ve 14 Şubat'ta Diyarbakır'dan Piran istikametinde hareket etmiş bulunan Binbaşı İbrahim komutasındaki müfreze, 16 Şubat 1925'te Şeritan köyünde Elkin'in 9 kilometre kuzeybatısında bulunduğu sırada, Piran yönünden gelen tahminen 500 kadar asinin saat 11'de köye yaptığı kuşatıcı taarruz, müfrezenin karşı taarruzu ile durdurulabildi. Saat 16.30'a kadar devam eden çarpışma sonunda müfreze daha fazla ilerlemeyerek Kiliş köyünde kalmış ve 18 Şubat'ta Ekil köyüne gelen 1. Süvari Tümeni Tümen Karargahı bir süvari alayı Tümen Topçusu ile birleşmişti. 16 Şubat günü yapılan çarpışmada asilere komuta eden Piran Okulu öğretmeni Fahri öldürülmüş, müfrezeden de Teğmen Fevzi ile bir er yaralanmıştı. Diyarbakır'dan Lice istikametinde gönderilen 21. Süvari Alay Komutanı Yarbay Hüsnü emrindeki müfreze ise 17 Şubat akşama doğru Lice'nin 8 kilometre kadar güneydoğusunda Sis Boğazı'ndan geçerken asi kuvvetlerin baskınına uğrayarak Ali Bardağ'a çekildi. Alayın Sis Boğazı'nda uğradığı bu başarısızlığı telafi etmek için ordu müfettişliği süvari uzmanı Yarbay Hüseyin, emrinde piyade ve süvariden mürettep bir müfreze olduğu halde 19 Şubat'ta Lice'ye gönderilmiş, Ali Bardağ'a çekilen müfreze de bunun emrine verilmişti. Hüsnü Bey, müfrezesi baskına uğramadan önce bir subay komutasında 15 eri Piran Köyü istikametinde ilerleyen Binbaşı İbrahim müfrezesi ile irtibat için çıkarmıştı. Bu küçük kıta, irtibat sağlama maksadı ile bilmeyerek o sıralar asilerin elinde bulunan Piran köyüne girdiği vakit asiler tarafından esir edilmiş fakat sonradan Hani'de bulunan süvari tümenine katıldığı öğrenilmişti. Yarbay Hüseyin'in komutayı üzerine almasından sonra 19-20 Şubat gecesini Karesi köyünde geçiren müfreze, 20 Şubat sabahı Zoğburun Liçok istikametinde hareket edecekti. Tepecik ve Mehmetyan köyleri hizasına geldiği sırada o köylerdeki asilerin ateş etmesi üzerine asilere karşı cephe aldılar. Asilerin ateşi çok yoğundu. Ayrıca bir kısım kuvvetleriyle müfrezenin sağından ve solundan Fis Boğazı istikametinden ilerlemeye başladılar. Durumu tehlikede gören müfreze komutanı Yarbay Hüseyin çekilme emrini verdi ve o sırada kendisi de şehit oldu. Müfreze Şeyh Melikan'a gelinceye kadar sağ ve solundaki köylerin ateşine uğramış ve güçlükle Ali Bardağ'a çekilebilmişti. Taarruz eden asilerin gerçek miktarı belli olmamakla birlikte binden fazla oldukları tahmin edilmiş, ayrıca civar köyler halkının da her an harekete hazır bulundukları anlaşılmıştı. Müfredenin uğradığı bu ikinci yenilgide 3 er şehit, 2 er yaralı verilmiş, ayrıca bir jandarma subayı, 38 er, ağırlıklar ve muhafız erleri asilerin eline geçmişti. Bu yenilginin başlıca sebebi, asi kuvvetlerin sığındığı arazinin çok arızalı, müfrezede piyade bulunmaması ve erlerin genellikle acemi olmasıydı. Aldığı raporlarla durumu yakinen izleyen ve ordu müfettişliğinin tenkil konusundaki düşünce ve önerilerini genellikle uygun bulan Genelkurmay Başkanlığı, 21 Şubat 1925'te verdiği emirde, ayaklanmanın büyümesi ihtimaline karşı hazır ve kuvvetli bulunmak lüzumunu kabul ederim. Fakat bu lüzum, siyasi durumun değişik olduğu şu günlerde diğer cephelerimizdeki seferberlik tertibatımızı bozmamalıdır. Ayaklanma bölgelerinde askerin küçük düşücü başarısızlığına meydan vermemek pek önemlidir. Fakat aşağıda belirtileceği üzere alay halinde ve gereğinde tümen halinde toplu bulundukça asiler işin önemini kavrayacaklar ve yalnız seyyar jandarmaların tarama hareketini yapması bile yeter gelecektir. Jandarmaların başarısızlığı o kadar önemli değildir. Fakat alay ve tümenle yetişerek şiddetli darbeler indirilmelidir. Bu sebeple şu tertibatın alınması uygun olur. Erzincan'daki 11. alayın Bayburt'taki taburu da bir dağ bataryası ile birlikte Erzincan'a alınır. Elbistan'daki 13. alay Elazığ'a alınır. Ancak her alayın beraberinde topçu bulunması faydalı olduğundan Bayburt'tan gelecek bataryanın bir takımı Çemişgezek'te, bir takımı da Elazığ'da bulunur. Maraş'taki 2. alayın Urfa'ya gönderilmesi 5. kolorduya emredilmiştir. 12. tümenden evvelce hazırlanmış olan piyade alayı da Erzurum'a alınır. Diğer kıtalar için de şu tertibatın alınması uygun olur. 14. süvari tümeninin Nusaybin'deki alayı şimdiden Mardin'e alınmalıdır. Birenşehir'de yeni hudut taburu teşekkül edince taburun en çok 2 bölüğü hududa verilerek diğer 2 bölüğü Birenşehir'de bulunmalı ve taburun teşekkülünden sonra Birenşehir'deki süvari bölükleri de Mardin'deki alayına katılmalıdır. Urfa'ya piyade alayı gelince oradaki süvari alayı da Mardin'e alınarak tümenin toplanması uygun olur. Yalnız 2 sahra topu piyade alayı emrine girmek üzere Urfa'ya bırakılmalıdır. İçişleri Bakanlığı'na arz edildiği üzere Viranşehir Hudut Taburu teşekkül edince Cizre Hudut Taburu'nun kamilen Dicle doğusuna alınması uygun olacaktır. Aşita Hudut Taburu da teşekkül edince Dicle doğusunda Çölemelik, Aşita, Cizre Hudut Taburları bulunacaktır ki çok kuvvetli bir alay demektir. Bundan sonra 17. tümenin alaylarından birisi Siirt'e, birisi de Garzan'a alınır ve Siirt'teki 18. alayın taburu Bitlis'e, Garzan'daki 6. alayın taburu Midyat'ta alaylarına katılırlar. Garzan'da Siirt Estersuvar taburu toplandıktan sonra 63. alay Diyarbakır'a alınır. Yukarıdaki hususlar uygulandığı takdirde, Nasturilere karşı Van'daki 28. alay ve Şırnak'ta toplanacak 36. alay ve 3 hudut taburu kuvvetli bir tümendir. Esasen Nasturiler bu kadar kuvvetle tehdit olunmuştur. Erzincan'da 11. alay, Çemişgezek'te 25. alay, Elazığ'da 13. alay bir tümendir. 17. tümenden Diyarbakır'a gelecek alayla Sarıkamış'tan Erzurum'a gelecek alay, Muş ve Genç dolayındaki 1. alay ve Muş Estersuvar taburu da bir tümenden fazla bir kuvvet teşkil ederler. Siirt, Bitlis ve Midyat'taki alaylarla Siirt Estersuvarı da kuvvetli bir tümen vücuda getirir. 1. süvari tümeni toplanmıştır. 14. süvari tümeni de yukarıda açıklandığı üzere Mardin'de toplanmış olacaktır. Bu suretle Nasturilere karşı bir tümenlik kuvvetimiz ve Nasturilerle Kürt bölgesi arasında bir tümen kuvvetimiz, ayaklanma bölgesinin doğu ve batısında birer tümenlik piyade, güneyde 2 tümenlik süvari kuvveti toplanmış olacaktır. Maraş'taki alay ile Dicle batısında kalan güney hudut taburları bu hesaptan hariçtir. Bu kuvvetler ayaklanma bölgesi civarında toplanmaya başlayınca, hatta hareketleri haber alınınca asiler üzerinde derhal etkisini gösterir. Kısmen açık, kısmen de kapalı propaganda şifreleri ile bu etkiyi çoğaltmak da mümkündür. Buradan da bu maksatla P şifresidir cümlesiyle başlayan şifreler verilecektir. Asilerin yaydıkları bildirgeler önemli değildir, zayıf olduklarını gösterir. Subayları bildirgelere sokmuş olmaları, subaylara asilerin sakat düşüncelerini anlatmak bakımından belki faydalı olmuştur. Subayların bunu bilmesini faydalı telakki ederim. Durumu pek iyi görüyorum. Bu kıtaların alacakları tertibatla her türlü engel ve zorlamaların giderileceği kanısındayım. Avrupa'dan gelen uçaklarımızdan bir takım uçak Diyarbakır'a gelecektir denmekteydi. Piran ve dolaylarındaki ayaklanmayı tenkille görevli bulan İbrahim Bey müfrezesi 19 Şubat'ta Asi kuvvetlerle yaptığı 3 saatlik bir çarpışma sonunda Piran ve civarındaki köyleri Asilerden tamamen temizlemiş ve burada hükümet otoritesini kurmuştu. Bu arada Asileri uyarmak için yayınlanan bildirgeye rağmen Piran, Mezriya ve Bezbant bölgeleri halkının Asilere katıldıkları öğrenilmişti. 20 Şubat'ta başarısızlığa uğrayarak Ali Bardağ'a çekilen müfreze komutanı Yarbay Hüseyin'in şehit olması dolayısıyla müfreze komutanlığına atanan Keramettin Bey, bir sahra takımı ve bir piyade bölüğünden mürettep kuvvetle 21 Şubat'ta Ali Bardağ'a gönderildi. Aldığı görev 22 Şubat'ta Farasi Tepe'ye kadar ilerlemek ve bölgedeki köyleri tedip etmekti. Buradan daha ileri gitmesi, hani Lice istikametinde ilerleyen 1. Süvari Tümeni'nin harekatına bağlı olacaktı. Görülüyor ki bu müfreze 17 Şubat'ta Sis Boğazı civarında başarısızlığa uğramakla kalmamış, ayrıca 20 Şubat'taki bu çarpışmada da müfreze komutanının da şehit olmasına sebebiyet veren ikinci bir başarısızlığa uğramıştı. Ardı ardına olan bu başarısızlıkların sebebi müfrezelerin küçük ve tedip görevini yapamayacak kadar kuvvetsiz olmalarındandı. Oysa daha işin başında bu gibi başarısızlıkların asilere karşı bir yılgınlık doğuracağı, buna karşılık asilerin morallerini yükseltmekle beraber halen sakin ve muti olan köyler halkının da asilere eğilim ve katılmalarını gerektireceği şüphesizdi. Bu sebeple bundan sonra herhangi bir istikamete gönderilecek bir müfrezenin mutlak başarılı olacak kadar kuvvetli bulunması ve mümkün olduğu takdirde en az iki topla takviyeli bir alaydan daha az kuvvette olmaması dikkate alınmıştı. 21 Şubat günü kısa süren bir çarpışmadan sonra Hani'ye giren 1. Süvari Tümeni'nin durumu ise 22 Şubat sabahı Hani'yi çeviren asi kuvvetlerle başlayan çarpışma akşama kadar sürmüş ve sonunda asiler yenilerek çekilmeye başlamışlardı. Tümen kıtaları intizamsız şekilde çekilen asileri takibe geçmişler ve Hani'den bir hayli uzaklaşmışlardı. Kasabada yalnız topçu, makineli tüfek, bir miktar acemi er ve hayvan kalmıştı. Gruptan yarım saat sonra asiler 300-350 kişilik bir kuvvetle Hani'nin doğusundan miktarı tespit edilemeyen diğer bir kuvvetle de güneyden olmak üzere tümenin Hani'de kalan kuvvetleri üzerine baskın şeklinde taarruza geçtiler. Asiler teslim, teslim, Sallala Muhammed sadaları ile pek cesurane yaptıkları saldırı sonunda Hani'deki kuvvetleri esir aldılar. Tümen karargahı, Tugay karargahı ve 14. Süvari Alay karargahı ile 150 atlı güçlükle asilerin etkisi dışında kalan Şeritan'a çekilebildi. Bu baskında 14. Süvari Alay komutanı yaralanmış, bir binbaşı, 3 yüzbaşı, 4 teğmen asiler tarafından esir alınmıştı. Tümen bu durumda ayaklanma bölgesine gönderilen birliklerin gelmesine kadar bulunduğu yerde savunmada kalacak, ancak bu bekleyiş sırasında ayaklanma alanının büyümemesine çalışacaktı. Ayaklanmayı bastırmakla görevli birliklerin 21 Şubat 1925 durumu şöyleydi. Bitlis'te bulunan 2. Tümen'in 1. Piyade Alayı ve 1 Dağ Bataryası Genç'e hareket etmiş, Dede bulunan 2. Tümen Topçu Taburu Siirt'e geçmiş, Siirt'te bulunan 2. Tümen'in 18. Alayından bir tabur ve 1 Dağ Bataryası Bitlis'e alınmış, 1. Süvari Tümeni Piran, Hani, Lice istikametinde asileri takiple görevlendirilmiş, Erga'da bulunan 17. Tümenin Dağ Bataryası Elazığ'a alınmış, 14. Süvari Tümen Karargahı ile Dirik'teki 2 Süvari Bölüğü Mardin'e alınmış, Midyat'ta bulunan 2. Tümenin 6. Piyade Alayı'ndan bir tabur Diyarbakır'a hareket etmiş, 8. Kolordu Süvari Bölüğü Kığ'ya ve Urfa'daki Dağ Bataryası'nın 2 topu Diyarbakır'a hareket emrini almıştı. Ayrıca 3. Tümen 11. Piyade Alayı'nın Bayburt'taki taburunun bir dağ bataryası ile Erzincan'a gelmesi ve bataryadan bir takımın Çemişkeze'ye, bir takımın da Elazığ'a, Elbistan'daki 2. Tümenin 13. Alayı'nın Elazığ'a ve Maraş'taki 7. Tümenin 2. Alayı'nın Urfa'ya, 12. Tümenden daha önce Nasturi Harekatı dolayısıyla hazırlanmış bulunan Piyade Alayı'nın Erzurum'a, 14. Süvari Tümeni'nin Nusaybin'de bulunan alayının Mardin'de alınması ve Viranşehir'de yeni sınır taburunun teşekkülünden, keza piyade alayının da Urfa'ya gelmesinden sonra 14. Süvari Tümeni'nin Mardin'de toplanması ve bu tümenin kuruluşunda bulunan topçu taburundan 2 sahra topunun Urfa'daki 2. alay emrine bırakılması, Viranşehir hudut taburunun teşkilinden sonra Cizre hudut taburunun kamilen Dicle doğrusuna alınması emredilmiş bulunuyordu. Bugünlerde asiler tarafındaki durum ise şu şekilde gelişmekteydi. 19 Şubat akşamı Lice üzerine yürüyen Şeyh Said ve avenesi Lice'ye 1,5 saat mesafede Tilek köyüne geldiklerinde kendilerini karşılayan Mehmet Şerif Hoca, Şeyh'e o gece çok kan döküleceğinden söz ederek Lice'ye girmemesini tavsiye etmişti. Bunun üzerine Tilek'te ordugahını kuran Şeyh Said, gece Lice ileri gelenlerinden 30 kadarını toplamış ve yapılan görüşmede Lice'ye girmemeye karar vermişti. Tam bu sırada kardeşinden aldığı bir haberden Serdi köylü Şeyh Mehmet Mekdi'nin hükümet kuvvetlerinden bir alayı Fis Ovası'nda bozarak Diyarbakır istikametinde geriye attığı öğrenilmişti. Ordu birliklerine karşı kazanılan bu başarı asilerin morallerini herhalde çok yükseltmiş olacak ki, bozguna uğrayan alayı geriden kuşatmak üzere Kağraz, Mehmetyan, Tepecik köyü, Havri, Şaklat cephelerini tutmaya koştular. 20 Şubat ikindi vakti Lice'nin güneyindeki Hezan köyüne varan Şeyh Said, piyade, süvari ve topçudan müteşekkil hükümet kuvvetlerinin Lice'ye yaklaşmakta olduklarını haber almış ve yukarıda adı geçen mevkilerin bir an önce tutularak cephenin kurulmasını çabuklaştırmak için emir vermişti. 21 Şubat günü gün doğarken başlayan muharebe öğleye kadar devam etmiş ve neticede hükümet kuvvetleri hayli esir, bir miktar cephane, bomba ve tüfek bırakarak geri çekilmişti. Muharebeden sonra Havri köyünde geceleyen Şeyh Said'e Piran'ın milis kuvvetleri tarafından geri alındığı, Piran'daki asilere komuta eden öğretmen Fahri'nin öldüğü, Hani'nin de tekrar hükümet kuvvetlerinin eline geçtiği bildirildi. Hatta Piran'ı geri alan Hacı Halit ve Hacı Akif beyler Şeyh Said'e teslim olmasının hakkında daha hayırlı olacağını tebliğ etmişlerdi. Evvelce Fis Ovası ve Hezan'dan geri çekilmiş olan alayın da Hani civarında Pendar köyünde yeniden mevziye girdiğini haber verdiler. Darahini ile ulaşımın kesilmemesine çok önem veren Şeyh Said bu raporları alır almaz 22-23 Şubat gecesi kuvvetlerini Hani civarındaki alay üzerine sevk etmiş. 23 Şubat sabahı başlayan muharebe sonunda alay akşam saat 19'a doğru batarya, top ve mermilerini bırakarak Diyarbakır istikametinde şekilmeye başladığı için asiler önce Hani'ye girdiler ve Şeyh Said de 26 Şubat'ta Hani'ye geldi. 6. Kısmi seferberlik. Hükümet ayaklanmanın süratle ve kesinlikle bastırılması için kısmi seferberliğe karar vermiş bulunuyordu. Bu karara göre seferber olacak kıtalar şunlardı. 7. Kolordu, 5. Kolordu, 41. Tümen Topçusu, 7. Tümen Obüs Bataryası ve bazı birlikler hariç. 6. Kolordu'dan yalnız 5. Tümen, 8. Kolordu'dan 11. Alay ve 3. Topçu Alayı, 9. Kolordu'dan 12. Tümen Karargahı ile 9. Tümen'in 28. Alayı. Bu birliklerin seferber mevcuduna çıkarılması için gereken emir ve subayların süratle celbi, vesayeti nakliye komisyonlarının teşkili ve tabur mevcutlarının binere yükseltilmesi Milli Savunma Bakanlığı'ndan emredilmiş bulunuyordu. Kısmi seferberlik kararına göre seferberlik emri alan birliklerin 24 Şubat 1925 durumu şöyleydi. 3. Ordu Müfettişliği Karargahı Diyarbakır'da, 7. Kolordu Karargahı Diyarbakır'da, 2. Tümen Karargahı Siirt'te, 6. Alay ve 1 Sahra Topçu Taburu Midyat'tan Diyarbakır'a yürüyüşte, 1. Alay ve 1 Dağ Bataryası Muş'ta, 18. Alay ve 1 Dağ Topçu Taburu Siirt-Bitlis bölgesinde, 17. Tümen Karargahı Cizre'de, 25. Alay İzoli'de, 25. Alay'dan bir müfreze Çemişkezek'ten Elazığ'a yürüyüşte, 62. Alay Babço'da, 63. Alay Besbin'de, 12. Tümenin 36. Alayı Cizre-Şırnak bölgesinde, 1. Süvari Tümeni Maden'de, 14. Süvari Tümen Karargahı Mardin'de, 3. Süvari Alayı Nusaybin'de, 5. Süvari Alayı Mardin-Vuranşehir bölgesinde, 54. Süvari Alayı ve 1 Topçu Bataryası Urfa'da, 7. Kolordu Topçusu Diyarbakır'da, 2 Uçak Diyarbakır'da, 5. Kolordu Karargahı Konya'da, 7. Tümen Karargahı Adana'da, 2. Alay Maraş'ta, 23. Alay Mersin'de, 41. Alay Dörtyol'da, 19. Alay Karaman'da, 12. Alay Kayseri'de, 6. Kolordu'dan 5. Tümen Karargahı Sivas'ta, 13. Alay Elbistan'dan Malatya'ya hareket halinde, 9. Alay Sivas'ta, 10. Alay Karacahisar'da, 8. Kolordu'dan 11. Alay Erzincan'da, 3. Topçu Alayı Erzincan'da, 9. Kolordu'dan 12. Tümen Karargahı Hasankale'de, 9. Tümen'in 28. Alayı ve 1 Dağ Bataryası Van'da. 7. Elazığ'ın düşmesi. Asiler Gençten ve Çapakçur'dan sonra yavaş yavaş Palu'ya doğru yürüdüler. Asileri Murat Nehri'nin batısına geçirmemek için önceden Havik geçidine bir müfreze gönderilmişti. Fakat asiler 23 Şubat günü Murat Nehri'ni geçtiler ve Havik'te bulunan müfrezeyi subaylarıyla beraber Bucak müdürü de dahil olduğu halde esir ettiler. İleri hareketlerine devam eden asiler Elazığ'a 3-4 saat mesafedeki köyleri de işgal ederek 24 Şubat sabahı saat 3'te Elazığ il merkezinin çevresine yerleştirilmiş bulunan kuvvetler üzerine taarruza başladılar. 20 er ve bir makineli tüfekten müteşekkil küçük bir müfreze tarafından korunan Hanik Köyü, Hüseyinlik Köyü, güneyindeki cephane deposu asilerin eline geçmiş ve yağma edilmeye başlanmıştı. Beraberinde Elazığ valisi olduğu halde olay yerine gelen 17. Tugay Komutanı Albay Osman, hayatını tehlikeye atacak derecede cesaret göstererek orada bulunan erlerin de gayretiyle asileri cephane deposundan tard etti ve biraz sonra Beyyurdu'ndaki topçu mevzilerine geldi. Osman Bey'in emri üzerine batarya, Beyyurdu tepelerinin en hakim noktalarına mevzi değiştirmişti. Bu tepelere doğru yürüyüş kolunda ilerlemekte olan takriben 300-400 kişilik asi kuvvet üzerine açılan ateş, sonucu düşman, yürüyüş kolu dağıldı ve kısa bir süre hareketsiz kaldı. Fakat dağınık bir halde ilerlemeye başlayan asiler, kısım kısım Beyyurdu tepeleri doğu ve kuzeydoğu eteklerindeki ölü noktalarda toplandılar. Ancak görünen kısımları ateş altına alınabiliyordu. Bu suretle asiler küçük gruplar halinde topçu mevzilerine yaklaşmıştı. Elde fazla kuvvet bulunmadığından durumu muhafaza etmekten başka çare yoktu. Asiler öğleye doğru topçu mevzinin kuzeyinde bulunan ve takriben 250-500 metre mesafedeki taşlıklı sırtları işgal etmiş, daha fazla ilerleyememişti. Başından beri civardaki muharebeyi bizzat idare eden 17. Tugay Komutanı Albay Osman, duraklayan asiler üzerine milis kuvvet sevk etmek üzere henüz oradan ayrılmıştı ki tepeyi kuzeyden çeviren sırtlar gerisinden 400 kadar yaya ve 20-30 kadar atlı asi ansızın hücuma takıldılar. Her ne kadar bunlar üzerine de ateş edildiyse de 20 kadar erle bunları durdurmak imkanı olmadı ve düşman Beyyurdu tepesini de işgal etti. Bu çarpışmada erlerden bir şehit, iki yaralı vardı ve orada bulunan 25. Alay 1. Tabur Komutanı, Batarya Komutanı, makineli ve piyade takım subayları içinde esaret muhakkaktı. Son bir gayretle Batarya asilerin eline düşmekten kurtarılmak istenmişse de ürken hayvanlar topları devirdiler, erler dağıldı ve bu sırada Topçu Tabur Komutanı ve Batarya Komutanı esir edildiler. Piyade Tabur Komutanı Binbaşı Zeki, Tabur Emir Subayı Üsteğmen Burhanettin Özkök, emekli Tuğgeneral ve diğer subaylar güç halde kurtarılabildiler. Osman Bey, şehrin doğusundaki kışla meydanında bir savunma hattı kurmak istedi. Ortada şehrin ileri gelenlerinden başka ne muntazam bir kuvvet ve ne de asilere karşı savaşacak silahlı ahali vardı. Bu sebeple orada da bir savunma olanağı olamadı. Şehrin batısında savunulmaya çalışıldı, o da mümkün olamadı ve nihayet Murat üzerindeki İzoli Köprüsü'ne çekilmek zorunluluğunda kalındı. Asiler şehre girer girmez önce jandarma dairesini yağma ettiler. Hapishanedeki tutuklu ve hükümlüler serbest bırakıldı, adliyedeki evrak yakıldı. Bu sırada hükümet binasına giren asi lider Şeyh Şerif, ahaliyi toplayarak maksat ve gayesinin dini ve Kur'an'ı kurtarmak olduğunu, ahaliye katiyen tecavüz niyetinde olmadığını söylüyordu. O, bu teminatı verirken öte yandan avanesi evleri ve mağazaları yağmalamaya başlamıştı. Bu alçakça hareket karşısında halk, Şeyh Şerif'e başvurmuşsa da çapulculuk önlenememişti. 25 Şubat'ta asiler, münadiler, herkes duysun diye bir şeyi bağırarak söyleyen kimseler vasıtasıyla Malatya'ya gidiyoruz, Müslüman olan arkamızdan gelsin haberini yaydılar. Bu arada Hanik Köyü civarındaki Kürt köyleri halkı silahsız olarak Elazığ'a gidiyorlardı. Maksatları gelen asilerle şehirlerinin başarısını tebrik etmekti. Din propagandası öylesine etkili olmaktaydı ki halk ayaklanmanın bastırılmasında hükümete yardıma yanaşmıyordu. Asilerin yağmaya başlamaları üzerinedir ki Elazığ halkı aklını başına almış, karşılaştıkları felaketin büyüklüğünü görmüş ve asiler karşısına cephe almıştı. Olayı öğrenen Genelkurmay Başkanlığı 24 Şubat günü Malatya Valisi aracılığı ile İzoli'de bulunan 17. Tugay Komutanı'na verdiği emirde Elazığ'dan İzoli'ye gelen ve gelecek olan subay ve erlerden derhal bir birlik teşkil ederek asilerin Malatya istikametinde ilerlemelerinin durdurulması ve Fırat'tan güneye geçmelerine engel olmasını istemekte, Ve Malatya'da seferber olmaya başlayan erat ve subaylar toplandıkça Malatya'daki 63. Alay Komutanı Yarbay Ali tarafından izoleye gönderilerek Tugay Komutanı emrine verileceğini bildirmekteydi. Durumu yakinen izleyen Cumhurbaşkanı Atatürk de 26 Şubat'ta Malatya Valisi aracılığı ile İzoli'de 17. Tugay Komutanı Albay Osman'a verdiği emirde "Durumunuz, tertibatınız, düşünceniz hakkında ait olduğunuz resmi makamlara elbette bilgi verdiniz. Gereken emirleri ve talimatı alacaksınız. Ben de size hatıra olarak bir iki noktayı bildireyim. Asiler ciddi muharebe ve çarpışma noktasında değil. Mensuplarının ve müritlerinin çağrısına uymak suretiyle ve bunların kendilerine katılması ile Elazığ'a kadar gelebilmişlerdir. Silahlı kuvvetleriniz arasında sizin yerli dediğiniz ülküsüz erlerin bulunuşu, sizi şimdi bulunduğunuz yere ve duruma gelmeye zorlamıştır. Bu durum sizin için dikkat ve uyanıklığı gerektiren bir noktadır. Bundan sonra ülkeyi savunmak için kullanacağınız vasıtalarda bu noktaya dikkat buyurunuz. Asilerin silahı, aldatmayı, bozgunculuğu ve din ile şeriatı vasıta ittihaz ederek bilgisizlikten faydalanmadır. Sizin karşı vasıtanız ve savunmanız, bütün bu sahtekarlıkların emriniz altında olanlara ve temasta bulunanlara layıkıyla ve süratle anlatılmasında ve şuurlu hareketinizdedir. Bilgisizlik ve gafilliğin çokluğu karşısında durumunuzu bozarak dağılmak elbette aleyhimizedir. En az sayıda da olsanız, varlığınızın korunması bizce değerlidir. Geçmesi zorunlu olan birkaç günü mevcudunuzu koruyarak kazanmak tercihe değer. Ayrıca durumunuzun olağanüstü olduğundan ve bunun gereği olarak olağanüstü tedbir almaya zorunlu olacağınızdan beni haberdar etmelisiniz. Malatya halkı Cumhuriyet'e sadık ve irticaa düşmandır. Bu bilinmektedir. Bu değerli unsurlardan büyük ölçüde faydalanma olanağını elde ediniz. Bu örgütlerin bağlı olduğunuz makamlardan alacağınız kesin emirlerin yapılmasında size yardım eder umudundayım. Aynı gece 26 Şubat Genelkurmay Başkanlığı da Tugay Komutanı'na verdiği emirde Atatürk'ün emrine uygun hareket etmenin önemine değindikten sonra 26 Şubat akşamı Arga'ya gelecek olan 13. alayla derhal irtibat kurarak alayın süratle Malatya'ya gelmesini sağlamasını ve o zamana kadar kazanılması gereken 2-3 günün Malatya'nın vatanperver evlatlarının da katılmasıyla herhalde kazanılacağından emin olduğunu bildirmişti. Bir yandan Elazığ'ı işgal eden asilere karşı askeri tedbirler alınırken, diğer yandan asilerin yağmacılığı ve çapulculuğuna karşı cephe alan halk, silaha sarılmış ve giriştiği savaşma sonrasında 26 Şubat'ta asi Kürtleri şehri boşaltmaya mecbur etmişlerdi. Firar eden asilerin büyük bir kısmı Palu doğrultusunda çekilmişlerdi. Palu'ya gelen Şeyh Şerif tekrar Elazığ'a yürümek istemişse de, Pertek yönlerinde Doğu Dersim ve Maskist'ten gönderilen gönüllü aşiret kollarıyla yaptığı çarpışmada fazla zayiat vererek Bulanık köyüne çekilmeye mecbur olmuştu. Bu olaylar üzerine Elazığ ve Havalisi Komutanlığı'na atanan 17. Tümen Komutanı General Nurettin, 1 Mart 1925'te Elazığ'a görevi başına gelmiş, bu arada 13. Alay'da asayişi sağlayarak Polo bölgesinde yapacağı tedip harekatı hazırlığına başlamıştı. Bugünlerde Ankara'daki siyasi faaliyetlerde oldukça ciddi bir safhaya girmiş bulunuyordu. 8. Sıkı Yönetim İlanı. Aldığı çağrı üzerine 21 Şubat 1925 günü Ankara'ya gelen İsmet İnönü, kendisini istasyonda karşılayan Cumhurbaşkanı Atatürk ile birlikte doğruca Çankaya'ya giderek durumun incelenmesi ve tartışılmasına başlamışlardı. Bu sırada Bakanlar Kurulu da önemli bir toplantı yapmakta ve ayaklanmanın bastırılması için alınması gerekli tedbirleri görüşmekteydi. Aynı günün gecesi Başbakan Fethi Okyar, Meclis Başkanı Kazım Özalp ve Halk Partisi Genel Başkan Vekili İsmet İnönü Atatürk'ün başkanlığında toplanarak Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na şu yazının gönderilmesine karar vermişlerdi. Ankara, 21 Şubat 1925. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Ergani, İlinin bir kısmında devletin silahlı kuvvetlerine karşı olan ayaklanma Diyarbakır, Elazığ, genç illerine de geçmiş ve genişlemeye müsait görünmüş olduğundan Muş, Ergani, Dersim, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siverek, Siirt, Bitlis, Van, Hakkari illeri ile Erzurum ilinin Kiyı ve Hınıs ilçelerinde bir ay süreyle sıkı yönetim ilan edilmiştir. Anayasanın 86. maddesi gereğince keyfiyeti yüksek meclisin onayına arz ederim. Başbakan Fethi Okyar. 23 Şubat günü hükümet durumu ve alınacak tedbirleri Halk Partisi meclis grubuna arz etti. Grupta İnönü'de söz almış ve parti genel başkan vekili sıfatıyla yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in ilanından sonra eski devir taraftarları ile mürteciler tarafından öteden beri yapılmakta olan kışkırtmaları birçok örnekler göstererek açıklamış ve bu defaki olaya değinerek olayın bugün olmasa bile ileride nasıl olsa meydana geleceğini, düşmanların öteden beri dini vasıta edip siyaset yaptıklarını açıklamıştı. İnönü, Halk Partisi hükümetinin bu mesele karşısında kesin tedbirler almış olduğunu, bundan sonra alınması gerekecek tedbirlerin de kesinlikle gecikmeyeceğini, meselenin herhalde ve esaslı surette kökünden bitirileceğini söyleyerek, bizim görevimiz parti olarak itimat etmek ve bu gibi olaylara karşı şiddetle hareket eden ve edecek olan hükümete yardım etmektir, dedi. İnönü'den sonra söz alan Adalet Bakanı Esat Bozkurt, hükümetin meclise teklif edeceği şu kanun maddesini okudu. Dini alet ittihaz edenler ve bu suretle zihinleri karıştıranlar en az 2 sene kürek, en ağırı idam olmak üzere cezalandırılır. Parti grubunda birçok milletvekilleri de söz almış ve bunlardan özellikle Aydın Milletvekili Dr. Reşit Galip, karşı ihtilalcilerin en sert tedbirlerle yok edilmelerini istemişti. 24 Şubat öğleden sonra Büyük Millet Meclisi Umumi Heyeti toplanmıştı. Başbakan Fethi Okyar, mecliste yaptığı konuşmasında özetle sıkı yönetimin ilan edildiğini ve bu tedbire sebep olan olayları sırasıyla anlatmış ve demiştir ki, ayaklanma olayının önem ve ciddiyet kazanması karşısında civarda bulunan müfrezelerle diğer faydalanabilir askeri kuvvetlerin yardımı ile ayaklanmanın bastırılmasını mümkün görmeyen hükümet, daha önemli kuvvetler gönderilmesini kararlaştırmış ve gereken tedbirleri almıştır. Seferber hale getirilecek büyük kuvvetler, asilere yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin teydip ve tenkil sillesini indirecektir. Elazığ'ın düşmesine kadar olan bütün bu olaylar, meselenin askeri yönünü açıklar. Siyasi niteliğine gelince, asilerden ele geçirilen bilgilere göre, bir mektupta güya Türkiye Cumhuriyeti o çevrede 800 kişinin katline emir vermiş, ve bunlar içerisinde Şeyh Said de varmış, bu haberi de para karşılığında elde etmiş, bundan kurtulmak isteyerek önceden hazırladığı ayaklanmayı yapmaya mecbur olmuş. Bu ayaklanmayı yapmaktan maksadı şeriatı sağlamaktan ibaretmiş. Diğer bir belgede, hilafet ve şeriatın Abdülhamit'in oğullarından birine verilmesi istenmektedir. Bundan başka Diyarbakır'da ayaklanma ile ilgili olduğu anlaşılan bazı unsurların 19 Şubat'ta hükümet konağı civarında bıraktıkları ve el yazısıyla yazılmış 2 bildirgede gaziye, orduya, subaylara, generallere ve memurlara ağız dolusu küfür edilmektedir. Diğer bir belgede ise bu hareketin 2 seneden beri düşünülmekte olduğu ve Şeyh Said'in gerçek İslam dinini yeniden yaratmak için Allah tarafından memur edildiği yazılıdır. Diğer yandan Şeyh Said, Kozan ileri gelenlerinden birine gönderdiği bildirgede, 1300 seneden beri Cenab-ı Hakk'ın peygamberimizi göndermekle yaydığı ve bildirdiği dinimizi yok etmeye çalışanlara karşı harp ilan ettiği ve bunda kendisine yardım edilmeyecek olursa cümlenin yok olacağı yazılmaktadır. Dış sorunların çözümlenmek üzere bulunduğu şu sıralarda meydana gelen bu ayaklanmaların nedeni ve kaynakları araştırıldığı zaman görülüyor ki gerçek nedenler asiler ve mürettipleri tarafından halka açıkça belirtilmemektedir. Din yok oluyor, İslamiyet'in yok olmasına yürünüyor, dinin yaşatılmasına ve korunmasına Allah tarafından Şeyh Said memur edilmiştir denilmiş ve Said'e Mehdi süsü verilmiştir. Bu suretle zavallı halk en can alacak bir noktasından aldatılmıştır. Öteden beri bütün felaketlerimiz aynı silahın kullanılması sonucu olmuştur. En yakın ve dikkate değer olaylardan örneğin Arnavutluk ayaklanmasından 31 Mart'tan söz edecek olursak bu olaylarda kullanılmış olan vasıta ve kışkırtmaların bugünkü olayda da kullanılmış olduğunu görürüz. O zaman da şeriat din mahvolmuştur. Ey ahali kalkınız diye zavallı ahali vatan aleyhine kaldırılmış, din aleyhine hareket ettirilmiştir. Gerek 31 Mart ve gerekse Arnavutluk ayaklanmasının Türk milletine vurduğu darbelerden, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için hükümetimiz her türlü tedbirleri almaya azmetmiş ve karar vermiş bulunuyor. Bu ayaklanmayı hazırlayan ve kışkırtanlar milletin esenliği adına en ağır cezalarla ve şiddetle cezalandırılacaktır. Başlayan hareketler yakında sonuçlarını gösterecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 2. maddesi gereğince, Türkiye'nin dini, İslam dini olduğu yazılı bulunduğu halde ülke dahilinde fitne çıkarmak için din ve mukaddesat alet ittihaz edilerek hakkı vatan ve cumhuriyet aleyhine kışkırtanlar hakkında bazı kanuni yargılar koymak zorundayız. Hükümet bugün Yüksek Meclisimize bir kanun önerisi getirecektir. Bundan başka çok kuvvetli askeri tedbirler alınmış ve bundan önce hepinize okunmuş olan tezkerede adı geçen bölgelerden başka görülen lüzum üzerine dünden beri Malatya'da da sıkı yönetim ilan edilmiştir. Sıkı yönetimin onaylanmasını ve alınacak tedbirler için lüzumlu askeri harcamaların kabulünü yüksek heyetimizden rica ederim. Başbakan Fethi Okyar'dan sonra muhalefet adına Terakkiperver Cumhuriyet Partisi Başkanı General Kazım Karabekir, partisi adına şu demeçte bulundu. Hükümetimizin bildirdiğine göre, Doğu illerimizin bazı yerlerinde bir kısım zorbaların dış kışkırtmalara kapılarak ve dini alet ittihaz ederek halkı kışkırtmakta oldukları anlaşılmaktadır. Bunun için hükümetin sıkı yönetim ilan etmesi doğrudur. Efendiler, dini alet ittihaz ederek milli mevcudiyeti tehlikeye koyanlar lanete şayandır. Bu hareket vatana ihanettir. Şunu cihan bilsin ki dışarıda veya içeride herhangi bir tehlike karşısında bu vatanın evlatları her vakit tek vücut halinde tehlikenin karşısına dikilecektir. Hükümetimize bütün kuvvetimizle yardımcıyız. Bu itibarla hükümetin bu husustaki açıklamasını ve tedbirini uygun görüyoruz. Muhalefetin uzun uzun alkışlanan bu demecinden sonra meclis, sıkı yönetimi oy birliğiyle onaylamış ve Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un önerisiyle Hıyaneti Vataniye Kanunu'na bir madde eklenmesi hakkındaki öneri acele olarak görüşülmeye başlanmıştı. Oy birliğiyle kabul edilen bu kanun maddesi aynen şöyleydi. Dini veya mukaddesatı diniyeyi siyasi gayeleri esas veya alet ittihaz etmek mahsıtı ile cemiyetler teşkili yasaktır. Bu gibi cemiyetleri teşkil edenler veya bu cemiyetlere dahil olanlar vatan haini sayılırlar. Dini veya mukaddesatı diniyeyi alet ittihaz ederek devlet şeklinin değiştirilmesi veya devlet güvenliğinin bozulması veya dini veya mukaddesatı diniyeyi alet ittihaz ederek her ne suretle olursa olsun ahali arasında kargaşalık ve bölücülük için gerek tek başına ve gerek toplu olarak sözlü veya yazılı veya fiili bir şekilde veya konuşarak veyahut yayım yapmak suretiyle harekette bulunanlar vatan haini sayılır. 12. ayrımın sonu, sayfa 177.